Ayrım 21. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 235. 2011. Ucube, Arap Baharı, Sehven, Soner Yalçın, Nedim Şener, Ahmet Şık, İmamın Ordusu, Dokunan Yanar, Kaşif Kozinoğlu, Mod Medyan, Hayaldi Gerçek Oldu, Çılgın Proje, MHP'nin Bel Altı Kasetleri, Püskevit, Aynı Dağın Yeliyiz Biz, Şike Davası, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları istifa etti, Necdet Bey istifade etti, Somali, Kürecik, Görüşen Şerefsizdir, Oslo, Van Depremi, Bedelli Askerlik, Padişah Açılımı, Tayyip Erdoğan Kanser mi, Uludere. Adettendir malum, yeni seneye girerken yılbaşı bebekleri haber yapılır. Bu senenin dünyaya gelen ilk bebekleri Beyza Nur, Muhammed, Yemen, Enes, Hüsna, Cuma, İkra Nur, Yusra, Amine, Recep Tayyip'ti. AKP ile beraber Türkiye'nin isim haritası da değişmişti. Din vurgulu isimler artmıştı. Çünkü sadece 3 çocuk kampanyası yapılmıyordu. Aynı zamanda çocuklarınıza Kur'an'da geçen isimlerden koyun deniyordu. İsmin Kur'an'da geçmiyorsa adeta Müslüman değilsin muamelesi yapılıyordu. Mekanların isimleri de değişiyordu. Mesela Ulucanlar Cezaevi kapatıldı, restore edildi. Utanç Müzesi ismiyle hizmete açıldı. Deniz Gezmiş'in asıldığı, Bülent Ecevit'ten Muhsin Yazıcıoğlu'na, Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a kadar sağdan soldan pek çok kişinin yattığı zulümhaneydi. Müzeye dönüştürülmesi takdire şayandı. Ama aslında herkes biliyordu ki tarihimizle yüzleşiyoruz, hukuku saygın hale getiriyoruz palavrasının süsüydü. İnsanların duyguları alet ediliyordu. Bu takiyeye kanıt mı istiyorsun? Bir taraftan adaletimizin utanç müzesi açıldı, bir taraftan Hizbullahçılar sokağa salındı. Tutukluluk süresiyle alakalı kanunda değişiklik yaptılar. Uzun süre tutuklu kalınmayacaktı. Zannedildi ki Ergenekon'dan 3 senedir 4 senedir tutuklu olanlar faydalanacak. Hizbullahçıları bıraktılar. Mezar evlerle tanınıyorlardı. Fikirlerini beğenmedikleri insanları işkenceyle, domuz bağıyla öldürüp bahçelerine, hatta evlerinin oturma odalarına gömüyorlardı. 188 kişiyi katletmekten güya ömür boyu hapse çarptırılmışlardı. Hapishane kapısında davul zurna ile karşılandılar. Tekbirler eşliğinde halaylar çektiler. Endişeye gerek olmadığı, Yargıtay'daki dava bitene kadar yurt dışına çıkış yasağı konulduğu, her gün karakola gidip imza atacakları açıklandı. Ara ki bulasın tabii. Araziye uydular, kayboldular. Aynı gün Deniz Feneri'nin Türkiye ayağını soruşturan Ankara'daki savcılarımız nihayet Frankfurt'a geldi. Erişilmesi güç bir dünya rekoruydu. Anca 853 gün sonra gelebilmişlerdi. Adalet Bakanlığımızın sürati, refleksi muhteşemdi. Savcıları gönderirken kaplumbağa hızında olan bakanlığımız, aynı savcıların tepesine binerken atmaca çevikliğinde olacaktı. Adaletimize dair bir başka çarpıcı örnek yaşandı. Tayyip Erdoğan, hayır diyen darbecidir demişti. Mahkemeye verilmişti, suçsuz bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, evet diyen gaflet içindedir demişti. Mahkemeye verilmişti, suçlu bulundu. Adalet dediğin işte böyle olurdu. Ve hukuksuzluklar unutulmasın diye, utanç müzesinin ortasına yağlı urganıyla dar ağacı kurulurken, İnsanlık anıtı idam edildi. Tayyip Erdoğan Kars'a gitmiş, belediye tarafından heykeltıraş Mehmet Aksoy'a yaptırılan 24 metrelik heykeli göstererek, Hasan Harakani Hazretlerinin yanına ucube koymuşlar diye bağırmıştı. Halbuki Hasan Harakani Hazretlerinin türbesi 1033 senesinden beri ta 1000 senedir oradaydı. Heykel ise 2006'da bizzat AKP'li belediye başkanı döneminde dikilmeye başlanmıştı. O halde aslında mesele neydi? Birincisi, AKP'li belediye başkanı 2008'de CHP'ye geçmişti. AKP'liyken anıttı, CHP'liyken ucube olmuştu. İkincisi, bu anıt Ermeni açılımı sırasında Ermenistan'a ve dünyaya jest olarak planlanmıştı. Soykırım iddiası ABD'de bile resmen tanınınca Ermenistan'a şirin görünmenin manası kalmamıştı. Galatasaray'ın yeni stadı açıldı. TOKİ Başkanı mikrofonu eline aldı, tribünlere hitaben konuşma yaptı. Galatasaray yönetimi bize geldi, yardım istedi. Özhan Canaydın'ın karşımızdaki naif ve sessizce duruşu dün gibi aklımda dedi. Hem Özhan Canaydın kısa süre önce rahmetli olmuştu, çıkıp kendisini savunamazdı. Hem de koskoca kulübe kömür torbası verilen gariban muamelesi yapılmıştı. 50 bin kişi yuhladı. Tayyip Erdoğan çok sinirlendi, stadı terk etti. Vatandaş tek başınayken fişlenmemek için susuyordu ama tribünlerde kalabalığa karışınca basıyordu ıslığı. Stadyumlar, basketbol, voleybol salonları, hatta tenis kortları AKP için kabus gibiydi. Arap Baharı patladı. WikiLeaks'in ilk somut sonucuydu. Tunus First Lady'si Leyla'nın yolsuzluk belgeleri WikiLeaks'te yayınlandı. Halk ayaklanması başladı. Ülkeyi 23 senedir demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali, Suudi Arabistan'a kaçtı. İlk bakışta ABD'nin ipliğini pazara çıkardı zannedilen WikiLeaks, ABD çıkarlarına gayet güzel hizmet ediyordu. ABD hariç, ismi geçen her ülkede karışıklık çıkarıyor, hasar yaratıyordu. 10 gün sonra Mısır patladı. Tunus'a benzemedi, kanlıydı. Sokak çatışmaları oluyor, insanlar ölüyordu. Türkiye'nin istihbaratı öngörüsü sıfırdı. Tunus'tan sonra Mısır'daki Türk vatandaşları da olayların ortasında sıkışmıştı. Attık mı mangalda kül bırakmıyorduk ama o sırada Mısır'da bulunan atıcılık milli takımımız bile mahsur kalmıştı. Bizim hükümet dinci muhaliflerin safındaydı. Mübareğe sırtımızı dönmüştük. Oysa aynı mübarek APO'nun Suriye'den çıkarılması konusunda arabuluculuk yapmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden üstün hizmet madalyası bile almıştı. Dün dündü. Mübareği en önce yalaka basın sattı. Mübarek iktidarına yakınlığı nedeniyle resmi gazete olarak anılan El Ahram gazetesi, muhaliflerin yanına geçtiğini duyurdu. Son firavunun işi bitmişti. 30 senedir mübareğin ne kadar mübarek bir adam olduğunu yazanlar, şu kadar milyar doları var, paraları şuraya kaçırdı, manşetleri atıyordu. Mısır'da kan gövdeyi götürürken bizim başbakan Suriye başbakanıyla beraber Asi Nehri üstünde baraj temeli atıyordu. Asi barajı dostlukla dolacak diyordu. Esad'la aramızdan su sızmıyordu. Tunus patladı, Mısır patladı. Acaba şimdi neresi patlayacak diye merak edilirken Türkiye'de patlama oldu. Bizde patlayan kayıt dışılıktı. Ankara'nın sanayi bölgesi Ostim'de çalışma belgesi bile olmayan jeneratör fabrikasında patlama oldu. 9 kişi öldü. Hemen biraz sonra Torna Atölyesi ruhsatıyla kaçak tüp üretimi yapan fabrikada patlama oldu. 11 kişi daha öldü. İlk patlama Uzay Çağı Caddesi'nde olmuştu. İkinci patlama İvedik bölgesinde oldu. Uzay çağıyla Recep İvedik'i yan yana getirip peynirci dükkanında kaçak mazot üretirsen olacağı buydu. Kaçak çalıştırılan işçilerimiz havaya uçarken mecliste torba yasa çıkardılar. Keçi haklarıyla işçi haklarını aynı torbaya koydular. Bir maddesiyle keçilere ormanlarda dilediği gibi dolaşma özgürlüğü getiriyordu. Öbür maddesiyle işçilerin protesto için sokakta yürüme özgürlüğünü yasaklıyordu. Aynı torbayla "Keriz miyim, niye ödeyeyim?" diyerek devlete vergi borcu takan patronlara af getirildi. "Enayi miyim, niye ödeyeyim?" diyerek elektrik su parasını ödemeyen sahtekar vatandaşa af getirildi. Ankara Beypazarı'nın MHP'li belediye başkanı AKP'ye transfer oldu. "Hizmet için geçtim," dedi. "Peki neydi o hizmet?" "Ankara Büyükşehir Belediyesi transfer karşılığında cenaze arabası ve 80 tane tabut hediye etmişti. Cenaze arabası aynı anda 4 cenazeyi taşıyabiliyordu. 4 kolluyu biliyorduk ama arkayı dörtleyen cenaze arabasını ilk defa görüyorduk. Full aksesuar, çelik jant, deri döşeme, klimalıydı. Eşini, kaynananı, babanı, ananı da al bin. Hayırlı yolculuklar doğru cennete. Ayrıca 2500 tane de gıcır gıcır kefen bezi hibe edilmişti. Türk Hava Yolları Washington'a direkt uçuşlara başlamıştı. İlk seferin reklamı olsun diye Apache, Navajo, Cheyenne, Mohikan kabilelerinden şefleri İstanbul'a getirmişlerdi. Devlet Bakanımız Zafer Çağlayan karşıladı. "Biz sizi Tom Mix'ten tanıyoruz. Hani nişanlısı var Suzi," dedi. Halbuki Tom Mix İtalyan çizgi romanıydı. Hikaye Dakota'da geçiyor ama çakma Amerikalıydı. Üstelik küfür etseydi daha iyiydi. Çünkü Tom Mix Kızılderililerin toprağına silah zoruyla oturanların askeriydi. Kızılderililerin Türk kökenli olup olmadığı merak ediliyordu. Bakanımız o mevzuya da girdi. "Ben baba tarafından Kürt'üm, Cemalan aşiretine mensubum. Mohikan Cemalan kabilesi var. Acaba aramızda akrabalık olabilir mi?" diye sordu. Kürt olup olmadıkları sorulan Kızılderililer gülümsemekle yetindi, cevap bile vermediler. Mısır'da ordu yönetime el koydu. Aynı gün Türkiye'de orduya el kondu. 163 subay balyozdan tutuklandı. Hakimler değişmiş, komutanlar içeri tıkılmıştı. Kor General Korkut Özarslan, terfi teamüllerine göre 2017'de Genelkurmay Başkanı olacaktı. Annesi oğlunun tutuklandığını duydu, dayanamadı, o gece vefat etti. Kanserden veya canına kıyarak hayatını kaybeden sanıklar hep haber yapıldı ama sanıkların yakınlarından kaç kişi kahrından gitti, onlar pek yazılmadı. Balyoz ve Ergenekon davaları bittikten sonra hadisenin bu boyutunun da kitaplaştırılacağını tahmin ediyorum. Çünkü aileler de cezalandırılmıştı. Tuncay Özkan'ın, Mustafa Balbay'ın çocukları okuldan atıldı mesela. Kaç eş hastalandı, kaç evladın psikolojisi bozuldu, kesilen maaşlar, borçlar, geçim sıkıntıları, pırıl pırıl kaç hayat, kaç gelecek karartıldı. İnsani bilançonun ileride pek çok kişiyi insan içine çıkamaz hale getireceğinden eminim. Komutanların tutuklandığı gün Cumhurbaşkanı İran'daydı. Başkomutan olarak neler hissediyordu? Taha Akyol köşesinde yazdı. Gazetecilerle sohbet ederken Cengiz Çandar, "Size kötü bir haberim var," demişti. Başkomutan endişelenmişti. "Eyvah, kötü bir şey mi oldu?" diye sormuştu. Cengiz Çandar damarına basarak "Beşiktaş yine yenildi," demişti. "Başkomutanımız koyu Beşiktaşlı ya." "Hayret yani, Nedir bu böyle yenilgi üstüne yenilgi demişti. Hep beraber kahkahadan kırılmışlardı. Durum buydu. Askerler hapse tıkıldı. Polisler askerlikten kurtuldu. 10 senesini dolduran muaf tutulacaktı. Polis aileleri teşekküre geldi. Tayyip Erdoğan yırttınız dedi. Emniyet Genel Müdürü Tayyip Erdoğan'a Osmanlı Tuğralı, 1903 yapımı tabanca ve polis rozeti hediye etti. Başbakanımız bir nevi polis olmuştu. Aynı gün Ergenekon'dan tutuklanan Teğmen'in cep telefonuna polisler tarafından dinci terör örgütü üyesine ait numaraların yüklendiği ortaya çıktı. Hangi polislerin yaptığı bile belliydi. Sehven denildi. Ekstra hazin tarafı, bu Teğmen bu telefon numaraları delil kabul edildiği için 32 ay yatacaktı ama delil denilen telefon numaralarının sahibi dışarıdaydı. Teğmen polislerden şikayetçi oldu. Teğmen'i suçsuz yere 32 ay hapis yatırdılar. Polislerin ifadesini bile anca 2 sene sonra aldılar. Polislerin ifadesi alınana kadar 5 defa savcı değişti. TÜBİTAK'tan istenen rapor 18 ay gelmedi. Bu kitap baskıya girerken Sehven'den henüz karar çıkmamıştı. Yine aynı gün Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı öğrenci affı çıktı. Her ne sebeple olursa olsun üniversiteden atılana dönüş yolu açıldı. Her ne sebep olursa olsun denilen elbette türbandı. Gazeteci Soner Yalçın tutuklandı. Oda TV'nin sahibiydi. Sansürsüz yayınlarıyla Türkiye'nin en çok takip edilen internet haber sitesiydi. Yazı işleri müdürü ve haber müdürü de hapse atıldı. Oda TV'nin yayınladığı son haber Ergenekon ve balyozla alakalıydı. Operasyonları yürüten polislerin Amerikalılar tarafından eğitildiğini ortaya koyuyordu. Televizyon kanalı satın almak üzere olan Soner Yalçın'ın mutlaka susturulması gerekiyordu. Libya patladı. Kaddafi, Mübarek gibi kolayca teslim olmadı, iç savaş çıktı. Kaç Türk vatandaşının Libya'da mahsur kaldığı bilinmiyordu. Gazeteler önce 4000 diye yazdı, sonra 10.000'e çıkarıldı, 20.000 filan derken bir hafta sonra başbakanımız anca açıklayabildi, asgari 25.000 dedi. Azamisi gene meçhuldü. Libya olayları yalaka basınımıza ilaç gibi gelmişti. Ne yapsam da subayların tutuklanmasına haber yapmasam, nasıl kıvırsam da Soner Yalçın'ın tutuklanmasını sansürlesem diye kafa yormaktan kurtulmuşlardı. Birinci sayfalarda varsa yoksa Kaddafi'ydi. Öbür haberleri arkalara atıyorlardı. Deniz otobüsü, feribot, yüzebilen ne varsa Libya'ya gönderiyorduk. Çoğunluğu Türk inşaat şirketlerinde çalışan insanlarımızı yurda getirmeye çalışıyorduk. Ana haber bültenlerinde hükümetimizin ne kadar da muhteşem bir tahliye gerçekleştirdiği, dünyanın bize nasıl hayran kaldığı anlatılıyordu. Oysa rezaletin daniskasıydı. Libya'nın karışmasına sadece 48 saat kala, Türkiye Cumhuriyeti Trablus Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinde Libya'da yaşayan vatandaşlarımıza başlığıyla duyuru yayınlanmıştı. Bazı vatandaşlarımız asayiş hakkında sorular yöneltmektedir. Libya'da güvenlik ve istikrar bakımından sıkıntı yaşanmamaktadır. Libya'da iş yapan şirketlerimizin endişe duymalarını gerektirecek durum yoktur. Vatandaşlarımızın müsterih olmaları tavsiye olunur deniyordu. Yani ahali huylanmıştı. Kaçalım mı diye soruyordu. Elçilik müsterih olun diyordu. Görmüştük ebemizin müsterihini. Soner Yalçın'ın bilgisayarındaki belgede isimleri var denildi. Nedim Şener, Ahmet Şık, Doğan Yurdakul, Müyesser Yıldız, ve Profesör Yalçın Küçük tutuklandı. MİT'çi Kaşif Kozinoğlu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Afganistan'daydı. Kaçma şüphesi var denilen adam koşa koşa geldi. Koşa koşayı abartmıyorum. Beşiktaş Adliyesi'ne koşarak girerken görüntülendi, tutuklandı. Araştırmacı gazeteciliğin sembol isimlerinden Nedim Şener, uzun süredir yandaş medyada hedef gösteriliyordu. Dink cinayeti, istihbarat yalanları ve Ergenekon belgelerinde Fethullah Gülen isimli kitapları yüzünden başı dertteydi. Ahmet Şık ise İmamın Ordusu isimli kitabını piyasaya çıkarmak üzereydi. Tutuklamayla beraber Türkiye'nin en çok merak edilen kitabı haline gelmişti. Fethullah Gülen cemaatinin emniyet teşkilatındaki yapılanmasını anlatıyordu. Kafasına bastırılarak götürülen Ahmet Şık, "Dokunan yanar!" diye bağırıyordu. İmamın Ordusu kitabının yayın evi polis tarafından basıldı. Kopyaları imha edildi. Henüz piyasaya bile çıkmamış kitap suçu olmuştu. Bir kitabın tutuklandığına ilk defa şahit oluyordu Türkiye. Şıkır şıkır demokrasiydi. Nedim Şener'in tutuklandığı gün, Nedim Şener'in kitabını yazdığı Orhan Aslı Türk Türkiye'ye döndü. Naylon Holding isimli kitapta Orhan Aslı Türk'ün hayali ihracat maceraları anlatılıyordu. Naylon faturadan bilmem kaç tane davası varken yurt dışına kaçmış, 13 sene yurt dışında beyler gibi yaşamış, zaman aşımı dolunca gelmişti. Tebrik edip bıraktılar. Çünkü burası Türkiye'ydi. Kaçanın anası ağlamaz diye boşuna dememişlerdi. Gene de efendi adammış. Kötü niyetli olsa Nedim Şener'i hapishanede ziyarete gidip, "Kardeşim sende hiç kafa yok mu? Türkiye için mücadele etmeye değer mi?" diyebilirdi. Gazeteciler içeri tıkılırken içerideki bir gazeteci dışarı çıkarıldı. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan 13 sene hapis yiyen Hüseyin Üzmez serbest bırakıldı. Adalet sistemimiz gazetecilere özgürlük talebini yanlış anlamıştı. O furyada Oda TV'de muhabirlik yapan İklim Bayraktar gözaltına alınmış, savcılıktan serbest bırakılmıştı. TBMM'deki odasında Deniz Baykal'ın tacizine uğradığı iddia ediliyordu. Savcılık sorgusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiğini, "Cihaz verirseniz tacizi ispatlarım" dediğini anlatmıştı. Deniz Baykal, "Karalama kampanyasının parçası" dedi. İklim Bayraktar'a dava açtı, kazandı. Bu tuhaf hadise kapandı gitti ama CHP kaynıyordu. Silivri'ye gönderilemeyen Deniz Baykal, kaset komplosuyla evine gönderilmişti. Yetmemişti, bu sene yapılacak genel seçimde aday gösterilmesin, milletvekili olmasın isteniyordu. Çünkü yeni CHP'de adeta özerk bölge kurulmuştu ama ulusalcılar tasfiye edilememişti. Deniz Baykal'ın etkisinden korkuluyordu. Ve çok yakında yaşanacak gelişmeler CHP'nin neden yenileştirildiğini gözler önüne serecekti. Malatya Zirve Yayın Evi'ndeki katliam 2007'de olmuştu. Ta 4 sene sonra Zirve Yayın Evi soruşturması dediler, Profesör Zekeriya Beyaz'ın evini bastılar. Polis saatlerce arama yaptı. Misyonerlikle alakalı kitapların bulunduğu yazıldı. İlahiyat profesörünün evinde dini kitap değil de red kit mi bulunacaktı birader? Tutuklama olmadı. Ama mesaj belliydi. Sahte hahamları konuşturanlar, çağdaş yorumlarıyla rahatsızlık veren ilahiyatçıları susturmaya çalışıyordu. Kimsenin gıkı çıkmasın isteniyordu. Mesela hükümetimiz bankacılık sistemini kafasına göre yönetmek istiyor, bankalar direniyordu. Ekonomiden sorumlu bakan Ali Babacan, "Polisiye tedbirlerle yapmak istemiyoruz" dedi. Bankalar Birliği Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, bankacıları da gazeteciler gibi polisler mi götürecek diye sordu. Ertesi gün, 13 senedir İş Bankası Genel Müdürü olan Ersin Özince, sürpriz şekilde görevlerinden ayrılacağını açıkladı. Japonya 9 şiddetinde sallandı. Neredeyse tek bina bile yıkılmadı ama tsunami öyle vurdu ki yüksekliği 38 metreye ulaşan dalgalar yarattı. 16 bin kişi hayatını kaybetti. Nükleer santralda sızıntı oldu. Mersin ve Sinop'a kurulacak olan nükleer santrallar akla geldi. Tayyip Erdoğan yüreklerimize su serpti. Riski olmayan yatırım yoktur. Evinize ay gaz tüpü de koymamak gerekir. Kozmetik yaşamda böyle sıkıntılar var dedi. Ha evine tüp bağlatmışsın, ha memlekete nükleer santral dikmişsin. Tayyip Erdoğan'ın mantığına göre aynıydı. Sonradan bu tezini revize edecek, düşebilir diye uçağa binmeyecek miyiz diye soracaktı. İbrahim Tatlıses vuruldu, çok şükür kurtuldu. Asistanı da yaralanmıştı. Senelerdir husumeti olan biri saldırmıştı. Bir ay sonra Bedri Baykan bıçaklandı, çok şükür kurtuldu. Asistanı da yaralanmıştı. Görüşlerini sevmiyorum diyen biri saldırmıştı. Polis İbrahim Tatlıses olayı için 4 tane özel ekip oluşturdu. İstanbul'dan Irak'a, Diyarbakır'dan Suriye'ye kadar arama yaptı. Helikopterler hatta dalgıçlar bile kullanıldı. MİT devreye sokuldu. Bedri Baykam olayında arama bile yapılmadı. Saldırganın arkadaşı telefonla ihbar etti. Gene kimse aramadı. Saldırgan kendi kendine teslim oldu. İbrahim Tatlıses'i başbakan, başbakan yardımcıları, sağlık bakanı, kültür bakanı ziyaret etti. Bedri Baykam'ın ziyaretine kimse gelmedi. Artık böyleydi. Muhalifsen sanatçı da değildin, insan da değildin. Ve NATO uçakları Kaddafi güçlerini vurdu. NATO dediğin elbette ABD'ydi ama Kaddafi'nin kafasına ilk bombayı atma şerefi Fransa'ya bırakılmıştı. Böylece Libya petrolüne kimin oturacağı da belli olmuştu. Tunus, Mısır ve Libya'nın patlayacağını öngöremeyen AKP hükümeti nal toplayanlar arasında kalmıştı. Hatta başbakanımız vaziyeti öylesine kavrayamamıştı ki, böyle saçmalık olur mu? NATO'nun Libya'da ne işi var demişti. Figüran durumuna düştüğümüz anlaşılınca NATO'nun Libya'da ne işi var diyen hükümetimiz apar topar tezkere çıkardı. 4 fırkateyn ve 1 denizaltı göndererek NATO operasyonuna katıldı. Yetmedi, İzmir'i NATO'nun hava harekatı merkezi yaptı. Ayrımın sonu, sayfa 244.